Ayrım 24.
Bu parça ikinci baskıda şöyle olmuş. Kira getiren mülklerden para edenlerin yok pahasına satıldığı, bir takımının da yanıp kül olduğu anlaşıldı. Yangın yerindeki arsalara dönüp bakan yoktu. Bazı hisseli mülklerin hissedarları ölüm yüzünden o kadar artmış, bunların nerede bulundukları, sağ olup olmadıklarını öğrenmek o kadar imkansızlaşmıştı ki, kimi dükkanlarla kimi hanların mülkiyeti adeta kiracılara geçmişti. Bundan başka kiralar yıllardan beri artırılmadığı için boşaltma davalarına harcananlarla icra masrafları alınacak paraları aşmışa benziyordu. Sayfa 102-103. Görünüyor ki ikinci baskıda ne iki dükkandan söz ediliyor ne de satılan menkul malların bedelinden Kamil Bey'e kalan paralardan. Buna karşılık Kemal Tahir birinci baskıda geçen dükkanlardan birini satmalı. Sayfa 44. Cümlesini dalgınlıkla ikinci baskıda sayfa 120 olduğu gibi bırakmış. Ayrıca Esir Şehrin mahpusunda da dükkanlar sözcüğü iki kez geçiyor. 283. ve 365. sayfalarda Esir Şehrin mahpusunda sayfa 283 Nermin Hanım'la hapishanede konuşurken şöyle der Kamil Bey. Ama gene de para ister. Daha dışarıdayken kararlaştırmıştım. Evde bir sürü işe yaramaz öteberi var. Birkaç smokin, birkaç frak. Eski para koleksiyonu. Bazı biblolar, Çin vazoları. Kamil Bey'in birinci baskıda altından yapılmış bir küçük Buda heykelini. Kamil Tahir bunu ikinci baskıda fil dişinden yapılmış. Sayfa 152. Biçiminde değiştirir. Satmak için götürdüğü antikacı Salomon'un güzel parça. Meraklısı bulunursa 200-250 eder. Dediğini münasip bir müşteri çıkıncaya kadar alel hesap 100 lira verdiğini. Sayfa 74. Anımsarsak, bazı biblolarla Çin vazolarının değeri hakkında bir kanıya varabiliriz. F.N. Bunları satalım gitsin. Dükkanlarla bağ başındaki köşkü de elden çıkaralım. Hala hanım, siz şimdi hacir altında olduğunuzdan hiçbir şey satamazsınız derse de bu sözlerin doğru olmadığını son sayfadaki sayfa 365 boşama mektubundan anlarız. Kamil Bey'in Ayşe'ye bırakacağım dükkanlarla köşk için avukatım eniştenizi görecek demesi satışın mümkün olduğunu gösteriyor. Tabii Nermin Hanım'ın para sıkıntısı konusundaki sözlerinin geçersizliğini de. Kemal Tahir menkul malların satışından Kamil Bey'in eline geçen paradan ikinci baskıda söz etmez. Buna karşılık ikinci baskıya birinci baskıda olmayan bir tip ekler. Derviş Fuat Bey. Ve Derviş Fuat Bey'in bir ara tekkiye bağışlamayı düşündüğü sayfa 92, 1200 lirayı Kamil Bey'e verdirir. Kamil Bey'e de bu parayı kabul ettirir. Oysa çizilen Kamil Bey kişiliğinin bu parayı kabul etmesi olanaksızdır. Kemal Tahir bir kez daha roman kahramanını küçültmek istemiştir. Kemal Tahir Kamil Bey'in para durumunu olduğundan daha kötü göstermek için ikinci baskıda niçin yapıyor bu değişiklikleri? Nermin Hanım'ı haklı çıkarmak için. Birinci baskıda 15. sayfada olmayan bir paragrafı Kemal Tahir ikinci baskıda 12. sayfaya eklemiş. Nermin'in bütün silahlara karşı meydan okuyan kişisel gücünün bir tek yufka noktası vardı. Güven içinde yaşamak istiyor, önemli önemsiz hiçbir güvensizliğe en küçük bir direnme göstermiyordu. Kemal Tahir ayrıca yol ayrımında, çünkü Ayşe'nin babasını sevmediğimi anladım. Sevip sonra sevmemek değil, hiçbir zaman sevmediğimi diyen Nermin Hanım'ın bu sözlerine gerekçe hazırlamak için ikinci baskıya sayfa 13, birinci baskıda olmayan son paragrafı eklemiş. Kamil Bey'i güvenilir bulduğu için kocalığa kabul etmişti. Bu kararda Kamil Bey'in babadan kalma ünlü zenginliğinin yeri ancak kişiliğinin verdiği güven duygusu kadardı. Bu güven duygusu evlendikten sonra kocasını sevmesine yardımcı olacak yerde aralarında garip bir engel meydana getirmişti. Nermin her güvensizlik ürküntüsünü atlatışında kocasına yeni bir güvende sığınmaktaydı ama bu hal şuurunu zorlayarak her zaman yeniden gayret harcaması yüzünden kendisini sevgiye dolu dizgin bırakamamasına, biraz ürkek, biraz utangaç, belli belirsiz soğuk kalmasına da sebep olmaktaydı. Nermin Hanım, Ayşe'nin babasını sevmediğimi anladım dedikten sonra, galiba o da beni hiçbir zaman gerçekten sevmemişti diyordu. Kemal Tahir, Kamil Bey'in sevgisinden söz ederken birinci baskıda şöyle der. Kamil Bey, aşkı hiçbir zaman geçici maceralara karıştırmamış, evleninceye kadar hiçbir kadını ciddiye almamıştı. Karısını, işte bu, asla yıpranmamış, yüreğinin bütün kabiliyetiyle sevdi. Bu sevgide ağırbaşlı, sahici bir aşk, bir haklı övünme vardı. Sayfa 15. Kemal Tahir ikinci baskıda bu paragrafı şöyle değiştirmiş. Kamil Bey bekarlığında aşkı geçici ilintilerle hiç karıştırmamış olduğu için Nermin'i yıpranmamış yüreğinin var gücüyle sevmişti. Bu sevgide gerçek aşkın ağırbaşlı, ödevlerini savsaklamaz, aşırı dikkatli, candan yakınlığı vardı. Bunca yıllık karısındaki gizli tutukluğu sezememesi, güvenilir erkek olduğuna %100 emin bulunmasından, sevdiği kadının en küçük ürküntüde kendisine sığınmasını olağan saymasındandı. Sayfa 14. Kemal Tahir, Esir Şehrin insanlarının ikinci baskısında yaptığı bu değişikliklerden sonradır ki, yol ayırımında Doktor Münir'e şunları söyletir. Gerçek sevişmenin ruhu güçlendiren yorgunluğunu ömürlerinde duymamış bahtsız kadınlardan bu Nermin Hanım biraz düşündü. Bana kalırsa Kamil Bey de bu cins erkeklerden sayılır. Sayfa 419-420. Bir roman kişisi Doktor Münir, başka roman kişileri Nermin Hanım'la Kamil Bey. Hakkında hiçbir zaman böyle konuşamaz. Kemal Tahir'in romanlarını okumuş olanlar, romancının birçok düşüncesini Doktor Münir'e söylettiğini anımsayacaklardır. Nitekim Doktor Münir'in bu sözlerini ancak klasik romanın her şeyi bilen, her şeyi gören Tanrı romancısı söyleyebilir. Nermin Hanım, Ayşe'nin babasına 1921'lerde İstanbul şehrinde bize ekmek parası kazanmak, hapse girmekten çok daha zor geldiğine eminim. Geçim zorluğuyla karşılaşır karşılaşmaz sorumluluktan kaçmayı seçti. Yol ayırımı sayfa 446 diyordu. Oysa Esir Şehrin insanlarında Kemal Tahir, Kamil Bey'i şöyle düşündürür. Bu şerefli yürek huzuruna kavuşamamış bulunmasaydı, geriye kalan biricik şeref yolunu belki tutamayacak. Yani Nermin'le Ayşe'yi yüzüstü, kimsesiz, parasız bırakarak Anadolu'ya geçemeyecek, hiçbir zaman bu kadar kahraman olamayacaktı. Birinci baskı sayfa 96, ikinci baskı sayfa 175. Bu Kamil Bey mi geçim zorluğuyla karşılaşır karşılaşmaz sorumluluktan kaçan? Bu Kamil Bey mi karısına, kızına ekmek parası kazanmak zor gelince kolay yolu, hapse girmeyi seçen? Nermin Hanım Kamil Bey'i suçlarken ısrarla Kamil Bey'in romantikliği ve bencilliği üzerinde durur. Gerçek romantikler ne kadar yumuşak, hatta gözü yaşlı görünseler gerçekten üzülmezler. Çünkü romantik olmak bencil olmaktan gelir bence. Yol ayırımı sayfa 448. Oysa Esir Şehrin insanlarında olsun, Esir Şehrin mahpusunda olsun, Kamil Bey'in Nermin Hanım'ın kullandığı anlamda romantikliğini, bencilliğini gösteren bir davranışını bulamazsınız. Nermin Hanım'ın suçlamalarının tam tersini gösterecek pek çok alıntı yapabilirim. Ama okurların sabrını daha fazla zorlamak istemiyorum. Sadece romantikler sözcüğü üzerinde durmakla yetineceğim. Öztürkçe yazmaya böylesine özen gösteren Kemal Tahir, romantikler sözcüğü yerine Türkçe bir sözlük bulup kullanabilirdi. Kullanmıyor, ısrarla romantikler diyor. Ve anladığım kadarıyla bunu bilinçli olarak yapıyor. Nazım Hikmet'in Türkçe'de Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adıyla yayımlanan romanının gerçek adının romantikler olduğunu biliyor muydunuz? Yol ayrımının Esir Şehrin insanlarının birinci ve ikinci baskılarıyla ve Esir Şehrin mahpusuyla birlikte okunması ilginç bir gerçeği gözler önüne seriyor. Kemal Tahir 1956'da yayımlanan Esir Şehrin insanlarında yarattığı Kamil Bey'in kişiliğini, 1971'de yayımlanan Yol ayrımında Nermin Hanım'a yaptırdığı açıklamalarla değiştirmiş. Bunu yapabilmek için de Esir Şehrin insanlarının 1969'da yayımlanan ikinci baskısında birçok değişiklik yapmış. Romanı neredeyse yeniden yazmış. Nermin Hanım'ın yol ayırımında anlattığı Kamil Bey üst üste çekilmiş iki fotoğrafın verdiği izlenimi verdi bana. Kamil Bey'in altında bir başkasının varlığını sezmemek olanaksız. Kemal Tahir sanki Kamil Bey'i bahane ederek bir başkasıyla hesaplaşmakta. Ben bu başkasının Nazım Hikmet olduğuna inanıyorum. Ve bu arada tabii kendisiyle de bütün çabası Kamil Bey'i suçlayarak huzura kavuşmak sanki. Yorgun Savaşçı. Kemal Tahir'in 1965'te yayımlanan Yorgun Savaşçı adlı romanı 3 bölüm. Von Kress Paşa'nın Dürbünü başlıklı 1. bölümde çeşitli konularda değişik kişilerin ağzından Kemal Tahir'in kurumsal düşüncelerini okuyoruz. Karanlığın Dibinde adlı 2. bölümde halkın içinde bulunduğu büyük yılgınlık anlatılıyor. 3. bölümde dönemeçte çok güç koşullar içinde orduya kimsenin güveninin kalmadığı, subay düşmanlığının alıp yürüdüğü bir dönemde çetelerden düzenli orduya geçişi okuyoruz. 1. bölümde Kurtuluş Savaşı öncesi olaylarının tartışması yapılıyor. İttihat ve Terakki'nin kuruluşu, ordu-politika ilişkisi, 1. Dünya Savaşı'na girip girmemek, Abdülhamit'i tahtından indirip indirmemek, hürriyet getirip getirmemek sorunları, Turancılarla Alman emperyalizmi arasındaki ilişki, Osmanlı toplumunda devlet sorunu, Osmanlı toplumunda niçin batılı anlamda bir feodalitenin bulunmadığı batılılaşma. Bu bölümde Kemal Tahir en önemli tezini Doktor Münir'in ağzından ileri sürüyor. Doktor Münir, halifeliği bırakması koşuluyla Cemal Paşa'ya 1917'de İngilizlerin hükümeti devir padişahlığı ilan et dediklerini ileri sürdükten sonra İngilizler için el altından Cumhuriyet fikrini bile yaymaya girişirler desem keramet olmaz der. Bilgi Yayın Evi 6. baskı 1976 sayfa 127-128. Kemal Tahir bundan sonra Doktor Münir'e şu yorumu yaptırır. İngilizler Bolşeviklerle Batı arasına sokmak istedikleri tampon bölgeyi Kafkasya'da kurabilirlerse, bunu Bolşeviklere geçici de olsa kabul ettirebilirlerse, belki Anadolu'da parçalanır, bölüşülür. Yok Bolşevikler böyle bir durumu geçici olarak bile kabullenmezlerse, Türkçesi direnecek gücü bulurlarsa, o zaman Bolşeviklikle Batı dünyası arasında tampon mıntıka Anadolu'ya kayar. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, biz bir Türk devleti çıkarabiliriz bu kıyametten. Bütün mesele büyük şeflerinizin bu gerçeği kavrayabilip kavrayabilmemesinde. Sayfa 128. Doktor Münir'e bu sözleri 1919 Şubat'ında söyletiyor Kemal Tahir. Mustafa Kemal'in 22 Haziran 1919'da Kazım Karabekir'e yazdığı mektuptan birkaç cümleyi hatırlatmakta yarar var. Bolşeviklerin daha etkili bir duruma girmeleri halinde tarafsız görünmek azmiyle İtilaf kuvvetlerini İngiltere, Fransa, İtalya, FN. Memleketimizden uzaklaşmaya zorlama ve aksi takdirde vatanımızın Bolşevik payı istilası altında kalmasına sebebiyet vereceklerini iddia etmek ve ona göre fiili icablarına kalkışmak uygun olacaktır. Diğer taraftan ilk teklifin herhangi bir suretle Bolşevikler tarafından yapılmasını beklemeyerek derhal o havaliden içeriye doğru gizli hüviyetle gönderilecek birkaç değerli kişinin vasıtasıyla hemen müzakereye girişmek, anlaşmak pek uygun olur. Bu suretle Bolşeviklerin bizim memleketimiz içine çokluk ve kuvvetle girmesine lüzum olmaz. Bu suretle anlaştıktan sonra kendilerini hudutta tutmak ve itilaf kuvvetlerinin memleketi terk etmeleri için bir silah makamında kullanmak, tasavvuru âlileri veçiyle pek münasip olur. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 58. Kemal Tahir'in tezi kimi yazarlarımıza pek aykırı gelmişti. Oysa görülüyor ki pek de öyle özgün bir tez değil. Kemal Tahir'in ısrarla üzerinde durduğu nokta halifeliğin kaldırılmasıyla emperyalizmin çıkarları arasındaki ilişki. İngilizler de Fransızlar da geniş İslam topraklarını ele geçirmişler. Savaş sırasında İslam memleketlerine verdikleri sözleri hemen tutmak niyetinde değiller. Birinci Dünya Savaşı'nda halifenin kutsal savaş çağrısı yürüyemedi ama kafirler verdikleri sözü tutmazlarsa çeşitli İslam memleketlerindeki şefler halifeliği birleştirici bir sembol olarak kullanmaya kalkabilirler. Sayfa 127. Daha ileride sayfa 166, Doktor Münir Halil Paşa'ya kutsal savaş çağrısı sökmediği için belki halifeliğin kuyruğuna yapışmaktan da vazgeçeriz der. Halil Paşa'nın halt ettin şimdi demesi üzerine verdiği cevap ilginçtir. Geçeriz de büsbütün ferahlarız paşa emmi. O zaman Anadolu Türk Devleti'ni kurarız %100. Ama daha ilginç olan şu. Yorgun savaşçı da Anadolu Türk Devleti'ni kurabilmenin zorunlu koşulunun halifeliğin kaldırılması olduğunu söyleyen Kemal Tahir, bu romanından 4 yıl sonra yayımlanan Kurt Kanunu'nda bu halifeliğin kaldırılması işi görünürde bizden çok Müslüman sömürgeleri olan büyük devletlerin işine gelse gerek der. Bilgi Yayın Evi 1969 sayfa 372. Birinci bölümde halkın subaylara tepkisini, Teğmen Faruk sokakta, kahvede, tramvayda, üniformalıya nasıl baktıklarına dikkat ettiniz mi? Omuzlarımızın üstünde artık apolet değil, yenilginin suçunu taşıyoruz. Daha doğrusu hala yaşamakta oluşun suçunu der. Sayfa 34. Ordusundan uzak kalan subayın yorgunluğunu ve acısını, Teğmen Faruk'un sözleri. Ordu dağıldı, ha deyince kurulamayacağı meydanda. Ordu olmayınca nasıl atarız bu utancı üstümüzden, nasıl dinlenebiliriz? Evet, bizi ordunun dağılmışlığı yoruyor. Başı bozukluğu onurumuza yediremiyoruz. Sayfa 35. Memleketin kurtuluşu için neredeyse yalnız ittihatçılar çaba gösterdikleri halde, halkın ittihatçılara düşmanlığını, İstanbul'un sefaletini, 11-12 yaşında çocukların kendilerini satmaları, şehit karılarının aynı işi yapmaları, subay barınma evinin barındırdığı dramları okuyoruz. Ayrıca Kemal Tahir'in niçin gerekli gördüğünü anlayamadığım başka bilgiler. Ayasofya hakkında bilgi, askeri müze hakkında bilgi. Kemal Tahir bilgi dağarcığını büyük bir keyifle ortaya döktüğü bu bölümde zaman zaman yazdığının roman olduğunu da anımsamış. Bunun için bir iki polisiye olay eklemiş bu bölüme. Doktor Reşit'in kovalanması ve intiharı, Patriot Ömer'in kaçırılması, Cehennem Yüzbaşı Cemil'in evinin gerdek gecesi basılması, Doktor Münir'in köşküne yapılan baskın, Kemal Tahir'in 245 sayfalık bu bölümde gerçek romancı çabası ancak 4 sayfada görülüyor. Patriot Ömer'in yıllardır hiçbir normal insanın dayanamayacağı kadar yalnız olduğunu anlattığı 4 sayfa, sayfa 131-134, üst yanı bir romancının değil, tarih meraklısı bir araştırmacının çabaları. Karanlığın dibinde başlığını taşıyan ikinci bölüm savaş yılgınlığıyla başlar. Yılgınlığa karşı savaşın başlamasıyla biter. Bir işe yararız diyerek kaçtığı bandırmada Cehennem Yüzbaşı Cemil'e Yüzbaşı Selahattin şu bilgileri verir. Genel durum şu, millet savaştan yılgın, vuruşalım demiyor musun? Anasına sövmüşsün gibi sırt arıyor. Yedek subaylardan yarısı evlerine kapanmış, yarısı ekmek parası derdine düşmüş. Bizimkilerin çoğu hasta, sakat. Sağlamları daha yenilginin şaşkınlığından kurtulamadı. Kala kala bir avuç senin gibi, bizim aklımız ermez diyen, subayla gözünü budaktan sakınmaz deli aydın kaldı. Gerisi asker kaçağı, çapulcu, kısacası eşkıya dediğimiz rezil sürüsü. Yüzbaşı Cemil'in iddiatçılar sorusuna şu cevabı verir Yüzbaşı Selahattin. İddiatçıların dönemeyenleri bu yenilgiden sorumlu sayıyorlar kendilerini. Onlar elde bir. Ama bunun bir çürük yanı var. Milletin önüne iddiatçı olarak çıkamıyorsun. Sayfa 265. İddiatçılar konusunda Sabahattin Selek de aynı şeyleri yazmıştı. İddiatçılar uzun zaman bir suç ve bir leke olarak sayılacak ve iddiatçılık daima takibata maruz kalacaktır. O kadar ki Kuvayi Milliye'yi kötülemek isteyenler buna iddiatçı hareketi demekle maksatlarını sağlayabilecekler ve Kuvayi Milliyeciler İttihatçı olmadıklarını ispat etmek için çırpınıp duracaklardır. Anadolu İhtilali 1. Baskı Cilt 1 Sayfa 72. Padişahın ve hürriyet ve ihtilafçıların körükledikleri bu ittihatçılık düşmanlığı roman boyunca sürer gider. Bu bölümde Kemal Tahir, Ege bölgesindeki köylülerin ve eşrafın Yunan korkusunu, Yunan'a yaranma çabasını, Yunan'a yaltaklanmasını tam bir gerçekçilikle gözler önüne serer. Bu bölüm Mustafa Kemal'in şu sözlerinin romanlaştırılarak anlatılmasıdır. Dikkate değer ki İzmir'e ve daha sonra Manisa'ya ve Aydın'a düşmanın girişi ve yapılan her türlü saldırı ve zulüm hakkında ulus daha aydınlanmamış ve ulusal varlığına vurulan bu korkunç darbeye karşı açıkça hiçbir üzüntü ve sızıltı göstermemiştir. Ulusun bu haksız darbe karşısında sessiz ve durgun kalması elbette ulus için iyiye yorumlanamazdı. Söylev Cilt 1 Sayfa 15. Hemen belirtmek istiyorum, Kemal Tahir'in 3. bölümde çeteler ve düzenli ordu hakkındaki düşünceleri de Mustafa Kemal'in Söylev'de ileri sürdüğü düşüncelerden pek farklı değil. Başıbozuk Paşası Halit Bey, halkın yılgınlığını ekonomik nedenlere bağlıyor. Aylardan Mayıs, arpalar neredeyse biçilecek, bunca savaş yılından sonra ilk harman. İncir, üzüm, tütün, palamut, meyan kökü, tüccarları, bu yıl dışarısı için mal toplayacak deniyor. Köylünün eline para girdi mi kasaba dükkancılarının da yüzleri gülecek. Sayfa 374. Kum Kuyucak köyünde muhtara bakılırsa Rumlar hepten silahlanmışlar. Ama şimdiye kadar bir yaramaz iş yapmamışlar. İki tarafta harmanlar kalkmadıkça birbirlerine bulaşmayacağı benziyormuş. Sayfa 383. Ordu tam bir dağınıklık içindedir. Alayların en kabarığının er sayısı 300'ü 400'ü geçmiyor. Duyduğum doğruysa Söke'deki 135. alayın tutarı 46 ere kadar düşmüş. 175. alayın ikinci taburu 85 tüfek. Sarayköy'deki 6 bölüğün tutarı ise 20 kişi. Sayfa 373. Ve subayların dramı. Köylü yemin içti, bundan böyle buralara subay ayağı bastırmamaya. Sayfa 398. Kendi yurtlarında korumak istedikleri topraklardan ikinci defa kovulanlar. Sayfa 406. Kemal Tahir bu bölümde subayların dinden yararlanma çabalarını da belirtir. 17. Kolordu Komutanı Bekir Sami Bey Bandırma'daki konuşmasına "Dinimizde gavurla vuruşmak Tanrı buyruğudur." Sayfa 271. diye başlar. Akhisar'da kasabanın ileri gelenleriyle yaptığı konuşmada bir düşman bir memlekete girdi mi orada milli varlığı, dini, ırzı yok eder. Bize düşen namus borcu, din borcu, kan borcu düşmana karşı koymaktır. Sayfa 314 der. Gene Bekir Sami Bey telgrafhanede Manisa'dan bilgi veren Yüzbaşı Rasim Bey'e "Müftü Efendi direnmekten yana mı? Aman bu çok önemlidir Rasim Bey." Sayfa 327 der. Bu bölümün sonlarına doğru Rauf Bey, eski Bahriye Nazırı, "İlk işimiz çevredeki yılgınlığı direnme gücüne çevirmek olmalı." Sayfa 420 buyruğunu verir ve Çerkez Ethem bu işe girişir. Teğmen Faruk'la Çerkez Ethem arasında şu ilginç konuşma geçer. "Ne yapacaksınız Akhisar'da?" "İşe başlayacağız." "Hangi işe?" "Yılgınlığı önlemek işine, yılgınlığın hiçbir işe yaramadığını anlatacağız. Hiç kimsenin yılgınlığa sığınamayacağını. Biz Akhisar için dövüşe çıkıyoruz. Akhisarlıların yılmaya ne hakları var?" Sayfa 430. Bu bölüm Çerkez Ethem'in Akhisarlıları dize getirmesiyle ve Kavat Gavur Efe'nin ipe çekilmesiyle biter.